Ayrım 17.
Babamdan da nefret etmemeliyim. Hepimiz büyük bir kaderin oyuncaklarıyız. Yeni düşüncelerin kalbine yerleşmesi, onları benimsemesi için gerekli olan bütün gizli işaretlerini yaptı. Yatık duran kitapları düzeltti, matematik ve fizik kitaplarının son sayfalarından küçük birer parça kopardı ve çiğneyerek yuttu. 3 gün sonra annesiyle gittiği bir evde, büyünün dine karşı bir hareket olduğunu duyunca hemen eve koşarak odasındaki büyü düzenini bozdu. Kitapları dağıttı, yatağının altından babasının resmini çıkardı ve o günden sonra hiçbir zaman evin önündeki 4 basamağa 2'şer 2'şer çıkma meselesine önem vermemeye çalıştı. Bütün çabalarına rağmen Nazım Bey'i sevmeyi bir türlü başaramadı. Nazım Bey babasıyla tavla oynarken onun pulları büyük bir gürültüyle vuruşunu, zarı sallayışını, kazandığı zaman bir zafer kahkahası atarak, kaybettiği zaman durmadan homurdanarak tavlayı hırsla kapatmasını soğuk gözlerle seyrederdi. Hele salonda bulunan kadınlardan sevgiyle annesi özür dileyerek küfretmeye başladı mı, olduğu yerde küçüldüğünü, öfkeli bir kirpi gibi büzüldüğünü hissediyordu. Nazım Bey de Sevgi'nin bu duygularını fark etmiş gibi her kazandığında ona dönerek "İşte vurduk babanı yere" diye bağırırdı. Bütün pulları, zarları sanki Sevgi'nin kafasında inletirdi. Gürültüye hiç dayanamayan Sevgi 2 birler ve 6 ikiler arasında kendini kaybettiğini sanıyordu. Babası ne kadar kazanırsa kazansın, ihtiyar askerin bir sayı alışı bile salonu savaş alanına çevirmesine yeterdi. Sevgi pullara nefretle bakardı. Yan yana, karşı karşıya durmadan dizilen bu soğuk taşlar, babasını 4 duvarın arasına sıkıştırır, zarların ümitsizce çabaları hapsedilen pulların karşısına çıkan aşılmaz duvarların önünde erirdi. Nazım Paşa kırdığı taşları, gözleri kötü bir hırsla parlayarak ya da Sevgi'ye öyle gelirdi, Süleyman Turgut Bey'in kucağına atardı. Sevgi böyle anlarda babasına duyduğu acı hisleri unutur, tırnaklarını kemirerek babasına nasıl yardım etmek gerektiğini, bu soğuk, bu kör taşlara nasıl hükmedileceğini çözmeye çalışırdı. Neden istenilen zar gelmiyordu? Oysa işte Nazım Bey kazandıran 3-2 bu anlayışsız zarların yüzünde birden nasıl görünmüştü? İşte Nazım Paşa taşını kaldırıyordu. Şimdi bütün gücüyle babasının zavallı taşının üzerine indirecekti. Sevgi yüzünü buruşturarak gözlerini kapardı. O sesi duymamak için neler vermezdi o anda. Tırnaklarını avucuna bastırır, piyano dersini bıraktığından beri tırnaklarını uzatıyordu. Artık büyü yapmaktan vazgeçtiği için de bu Nazım Bey'in hakkından nasıl gelinebileceğini bir türlü bilemezdi. Evet, bu duruma bir çare bulmak gerekiyordu. Sayılarla arası düzelmişti. Bazı hesaplara aklı eriyordu artık. Bütün oyun zarların baskısı altında geçemezdi. Bazı kurallar olmalıydı. Bir gün evde yalnız olduğu bir sırada tavlayı alarak odasına kapandı. Pulları dizerek uzun uzun seyretti onları. Babasıyla Nazım Bey'in oyunlarını aklına getirmeye çalıştı. Hayır, çok dikkatsizce seyretmişti onları. Sadece duygularına kapılmıştı. Soğukkanlı olmak gerekiyordu. Sonra kendi kendine oynadı saatlerce. Her hareketi uzun uzun düşündü. O günden sonra da gözlerini ayırmadı onların oyunlarından. Önce kapı yapılan önemli yerleri ezberledi. Sonra hangi zarların bu kapılar için gerekli olduğunu öğrendi. Odasında her gün gizlice öğrendiklerini bıkmadan uygulamaya çalıştı. Karşısında Nazım Bey varmış gibi oynadı onunla. Onun gürültülerine sinirlenmedi, oynarken hiç acele etmedi. Zamanla babasının ve Nazım Bey'in hatalarını bulmaya başladı onlar oynarken. Hiç karışmadı. Bütün dikkatini oyuna verdiği için Nazım Bey'in kahkahalarını ve küfürlerini duymaz oldu. Bazen yapılan çok açık bir hatayı göstermek isteğiyle kıvrandı yerinde. Kendini tuttu, Nazım Bey'in tatsız bir şakasına kızmış gibi yaparak salonun uzak bir köşesine gitti. Oysa babası kaybediyordu, yaptığı hatayı ona göstermek gerekirdi. Acele etmemeliyim diye düşündü. Neden acele etmemek gerektiğini düşünmedi, neyi beklediğini anlayamadı. Bir gece babası gene sokağa çıkmış olduğu için anne kız Nazım Bey için erken sayılan bir saatte 9.30'dan itibaren onunla birlikte uzun bir süre geçirmek ve paşanın sıkıcı hatıralarını dinlemek zorunda kaldılar. Nazım Bey bütün çatışmalarının sonunda nasıl öyle bir bağırdığını ve rakibini yerle bir ettiğini anlatıyor, hikayenin etkisini arttırmak için de aynı sesle bağırarak kendi taklidini yapıyordu. Bazen öfkeleniyor, bazen de alaycı bir yüz takınıyordu. Sevgi de saat 10'dan sonra daha çok üşümeye başladığından bir an önce yatağının sıcak mağarasına kapanabilmek için Nazım Bey'i durduracak bir çare, onu bozguna uğratarak çekilip gitmesini sağlayacak bir plan kurmaya çalışıyordu. Düşüncelerinin dalgınlığı içinde üzerinde katlanıp kaldığı divanın yanındaki sehpanın üstünde duran tavlanın taşlarıyla oynuyordu. Onları yavaş hareketlerle okşuyordu. Düşüncelerinden sıyrılmaya başlayınca parmaklarının ucundaki taşları ve onların arasında iki küçük sığıntı gibi duran zarları gördü. Onlarla yaşadığı gizli maceralar aklına geldi. "Üşüyorum," diye mırıldandı. Eski şövalyelerin kadınlara kibar davrandığını duymuş olduğu için onlara her zaman özenen Nazım Bey bir sıçrayışta yerinden kalktı. Şövalyeler de herhalde böyle yapardı. Ağır ve büyük adımlarla Sevgi'ye yaklaştı. Biraz tanıdığı Battal Gazi de isminin gerektirdiği gibi böyle yavaş yürürdü herhalde. "Sizi canlandıracak, kanınızın deveranını sağlayacak ne gibi bir hizmette bulunabilirim?" Sevgi toparlandı, elleriyle şalını düzeltti. İhtiyarın gözlerinde hemen karşılık bekleyen ve şövalyelerin kibar sabrıyla hiç ilgisi olmayan bir ifade vardı. Oysa Sevgi hemen cevap veremezdi, düşünürdü. Kendisinden ne istenildiğini anlamak için karşısındakinin gözlerine bakardı. Acele kararların uğursuzluğuna inanışı, ıstırap, acı, sefalet gibi uzakta belirsiz duran ve insan acele etmedikçe orada sadece birer kelime olarak bekleyen kavramlara karşı ürkekliği, üşümek gibi vücudunun kaçınamadığı felaketlerin belki de düşünceyle ilgili bir talihsizlik olduğunu hissetmesi, onu tutuk, bekleyici ve her dinlediği sözün üzerinde sanki uzun uzun düşünen bir insan yapmıştı. Oysa pek düşünemezdi. Derinliklerinde bir yerde beklemesini bilirse, bütün tuzakların ortaya çıkacağını ve kötü insanların konuşarak sonunda kendilerini ele vereceklerini hissederdi. Her söze atılan insanların telaşından rahatsız olurdu. Kendisini koruması gerekiyordu. Hayatta güçlüklerle karşılaşıyordu. Okulda aceleyle söylenen yanlış sözler alaylara yol açıyordu. Durgun, tutuk ve suskun insanlar bir yerde rahat bırakılıyordu. Onlarla uğraşmaya değmez deniyordu, küçümseyici bakışlarla. İnsan zamanla bu bakışlardan kurtulabilirdi. Uzun ve azametli bir çalışmayla herkes utandırılabilirdi. Herkes bir yerde bir anda takılabilirdi. Beklemesini bilenler herhalde bu dünyada bulunan, bulunması gereken, insanüstü bir kuvvetin gözünden kaçmazdı. Kendilerine yazık edenler zamanın her şeyi nasıl halledeceğini bilemeyenlerdi. Nazım Bey daha fazla şövalyelik edemedi. Şövalyeler herhalde böyle pısırık kadınların yanında bulunmazlardı. Kadın, şövalyenin asaletini anlamaktan acizse, şövalyeliği boş yere harcamanın manası yoktu. "Bir içki iyi gelir sana," dedi. "Bir konyak, içini ısıtır." Sevgi o acı ilaç gibi konyağı içmişçesine yüzünü buruşturdu, elindeki taşı ürpererek bıraktı. Gözlerini aceleci ve konyaksever şövalyeye doğru kaldırdı. Kırmızı burnu ve gülünç gururu gördü. Acelecilerin kırılması gereken kırmızı gururunu gördü. Gözlerinde kurnaz bir ışık yandı. İfadesi çoğu zaman belirsiz ağzına, gözlerinden bir tebessüm kaydı. "Tavla oynayalım mı?" dedi kutunun kapağını açarak. Nazım Paşa, "Ha ha," dedi. İçine gömüldüğü divanda yavaş yavaş dizleri üzerinde doğrulan Sevgi, bu 14 yaşındaki küçük kız büyümüş de küçülmüş bir ilkokul öğrencisi gibi görünüyordu. "Tekrar ha ha," dedi emekli general sandalyesini divanın yanına çekerken. "Perişan ederim seni," dedi. "Gözüm kapalı yenerim sol elimle." Sonra kendine geldi. "Sen nasıl oynarsın bu oyunu?" Ayağa kalktı. "Seninle oynamam, bana yakışmaz." Oturun dedi Zevgi. İhtiyar oturdu. Bu küçük kızın sesinde karşı konulmaz bir şey vardı. Kendi kendine kızdı. Bir çocuğun oyununa geliyordu. Karşılık vermiyordu ki sözlerine. İstediği gibi saldıramıyordu bu yüzden. Bu soğuk bakışların gerisinde neler olduğu da bilinemezdi ki. Bakarsın birden oynamaktan vazgeçerdi gerçekten. Babası gibi insanı küçümseyen bir hali vardı. Annesi gibi kapalı bir kutuydu. Nazım Bey'in de oynamak istemişti canı. Bu soğuk şeytanı kızdırmamalıydı. Sevgiyi himayesine alan bir tavırla kapıları ne tarafa yapmak istersin diye sordu ve ağırbaşlı görünmeye çalışarak ekledi. İstediğin taşları al. Sevgi ağzının kenarını çarpıttı. Kıymeti yok dedi. Yalnız küfür etmek yok. Bir de taşları öyle küt küt vurmayın yeter. General köpürdü. Oyunuma karışamazsın. Zevk için oynuyoruz. Sevgi karşılık vermedi. İlk oyun boyunca alay etti Sevgi'yle. İnce bir alay. Şövalye alayı. Sevgi'nin parmağıyla taşların gideceği yere kadar saymasına güldü yüksek sesle. Küfür etmiyorum. Taşlar da seslerini çıkarmıyor. O halde istediğim gibi gülerim. Ha ha. Sevgi başını tavlaya eğmişti. Yalnız taşlara ve zarlara bakıyordu. Sol elimle yenerim dedi Nazım Bey biraz bozulmuş bir sesle. Sevgi başını kaldırmadan karşılık verdi. Düello yapmıyoruz. Nazım Paşa bir sürede Sevgi'nin zarları yumruk yaptığı elinin içine sıkıştırarak birden bırakmasıyla alay etti. Bir keresinde zarlardan biri avucuna yapıştı Sevgi'nin. İkisi birden atılacak zarların diyerek güldü emekli general, dizlerini dövdü. Sevgi hesaplarına dalmıştı. İstersen yarın devam edelim kızım dedi. Karşılık alamadı. İlk oyunu Sevgi aldı. İlk oyun Acemi'nin denildi. Sonra Nazım Bey de oyuna ve kazanma hırsına kapıldı. Sevgi'yi gözleyecek hali kalmadı. Zara kızdı, Sevgi'nin şansına kızdı, kötü oyunları tenkit etti. Ben olsaydım dedi kaç kere. Bir iki kere de taşları yanlış yerlere koydu hızla. Sevgi sesini çıkarmadan Nazım Bey'in taşını aldı, doğru yere yerleştirdi. İhtiyar hırsından ayağa fırladı. Parmağınla say diye bağırdı. Sevgi de saydı ve Nazım Bey anlaşılmamış bir insanın küskün tavrıyla yerine oturdu. Oyun boyunca Sevgi Nazım Bey'e hiç sayı vermedi. En ümitsiz durumlardan oyunu kendi lehine çevirdi. Sonunda Nazım Bey bir oyun alıyordu fakat durumunun rahat olduğunu görünce küçük ve fark edilmesi zor bir hata yaptı. Sevgi bu hatayı hemen kullandı. Hiç sayı almadan kaybettiğini gören ihtiyar hırsla tavlanın kapağını kapattı. Son oyun daha bitmemişti, son zarlar atılmamıştı. Sevgi zarları almak üzere elini uzattığı sırada tavlanın kapağı bütün ağırlığıyla ve Nazım Bey'in elinin hırsıyla Sevgi'nin parmaklarının üstüne düştü. Sesini çıkarmadan acıyla büküldü Sevgi. Bütün yüzü çarpılmış, tanınmaz bir duruma gelmişti. Nazım Bey korkuyla elini uzattı, özür dileyen bir iki kelime mırıldandı. Sevgi uzanan elden uzaklaştı, daha çok büzüldü. Yüzünde haşin bir ifade vardı. Bütün vücudu kas katı olmuştu. Onun yüzündeki garip ifadeyi gören ihtiyarın ağzından yaralı bir hayvan gibi şuna bak sözleri döküldü istemeden. Sevgi katlanmış durumuyla yerinden kalktı. Başını kaldırmadan elini koltuğunun altına saklayarak dışarı çıktı ve doğru odasına gitti. Dişlerini sıkmıştı, ağlamıyordu. Yarı kısılmış gözlerinden yaşlar iniyordu. Yaralı bir hayvan gibi. Leyla Nezihi Hanım 2 yıl sonra Süleyman Turgut Bey'den ayrıldı. Babası ve annesi ölmüş olduğu için bir gece bavullarını toplayarak Süleyman Turgut Bey'in evinde Süleyman Turgut Bey'le, Süleyman Turgut Bey'in istihzalı, öfkeli ve alaylı tavırları karşısında saatlerce tartışmak zorunda kaldı. Sevgi de gözlerini kaldırmadan salonun bir köşesinde onları dinledi. ''Nereye gidebilirsin, nasıl yaşayabilirsin?'' diye küçümsüyordu karısını Süleyman Bey. Yemek yapamazdı, para sarf etmesini beceremezdi. ''Donup kalırsın'' diye alay ediyordu karısıyla. Düzeninin bozulmasına karşı çıkıyordu Sevgi'nin babası. ''Beni boş yere rezil edeceksin'' diyordu. ''Kendini de boş yere mahvedeceksin o küçük aklına uymaya çalıştığın için.'' olmayan asaletini, dadılarını, hizmetçilerini ve toprak altında kalmış bir sürü değersizliği unutamayacağın için dağılıp gideceksin. Sadece inat etmeyi bilirsin, direnmeyi bilirsin. Koltuğun yanında yere yığılmış gazetelere, dergilere bir tekme attı. Bir gün için bu evi düzene koymayı düşünmedin. Koltuğundan çevrene ıssız bir adaya düşmüş yüzme bilmeyen hayvanlar gibi baktın. Sanki benimle evlenmedin, bir kazaya uğradın. Gazeteleri yerden aldı, karısının üstüne fırlattı. Leyla Hanım korkuyla yüzünü buruşturarak yerinden kalktı, odadan çıkmak istedi. Süleyman Turgut Bey bırakmadı. Onu bileğinden yakalayarak yerine oturttu. Sen bu korkaklıkla sokakta tek başına dolaşamazsın dedi. Benden korkuyorsun, herkesten korkuyorsun. Kimseye, hiçbir şeye güvenmiyorsun. Ne bakıyorsun bana öyle bir yaralı hayvan gibi? Gecenin geç saatlerine kadar konuştu babası. Leyla Hanım da bir iki heceli kelimelerle karşılık verdi. Çalışırım dedi. Bu şehirde kalmam dedi. Sevgiye ben bakarım dedi. Senden bir şey istemem dedi. Süleyman Bey bir ara yalvardı. Sonra bir sonuç alamayınca zayıflık gösterdiği için kendine kızdı. Daha büyük bir hırsla saldırdı karısına. Bu zayıf, bu soluk, bu yerinden kalkacak hali olmayan, bu Fransızca roman okumaktan başka bir şey bilmeyen kadın nasıl olur da bu kadar direnebilirdi? Bu kuvveti nasıl bulabilirdi? Süleyman Turgut Bey o anda karısından ve onunla birlikte bütün kadınlardan, erkeğe zayıflığını hissettiren bütün budala ve inatçı kadınlardan, yani bütün kadınlardan, hepsinden nefret etti. Hiç olmazsa lüks bir lokantada yemek yemeden, erkekle yatmayan, sözde ağırbaşlı kadınlardan, onlarla gittiği bekar arkadaş evlerinden, garsoniyerlerden, garsoniyerlerin pis çarşaflı ve pis erkekle pis kadın kokan yataklarından, kırmızı apliklerle ve dergilerden kesilmiş çıplak kadın resimleriyle süslü duvarlarından, inanılmaz derecede kirli bulaşıkların ve yarısı içilmiş içkilerle dolu bardakların ve sucuk ekmek peynir parçalarının ve tozlu boş içki şişelerinin karmakarışık durduğu mutfaklarından, kurumuş yapraklar gibi kıvrılan kırmızı, yeşil çiğ renkli perdelerinden, tahtaları çarpılmış Amerikan barlarından, çamurlu pis kilimlerinden, balkonlara yığılmış tenekelerinden, soğukluğundan, ağır rutubet kokulu bodrum havalarından, kadınla yattıktan sonra bütün bunların daha dayanılmaz, daha insan dışı görünmesinden, elbiseleri toplamanın ve yatağın üstüne oturup yerin tozuyla beyazlaşmış çorapları giymenin iğrençliğinden, bu sırada söyleyecek bir söz bulamamanın durgun sıkıntısından, bekar arkadaş evlerindeki bulanık sulu akvaryumlardan, hafif parçalar çalan pikaplardan, kötü yağlı boya tablolardan, kitaplıklara dizilmiş hiç okunmayan kitaplardan, köşe başlarında pazarlık edilen kadınların aldırmazlığından, onlarla gidilen otel odalarından, otel katibinin anahtarı uzatan örümcek elinden, sokak dişilerinin soğuk otel odasında, soğuk çarşaflar içinde sahte bir şehvetle ona saldırmasından, kulağına canım kocacım demesinden, otel odalarının pencerelerini tam kapamayan soluk perdelerinden, gece karısının yanına dönünce onun saf bir görüntüyle uyuyuşundan, kocasından iğrenmesinden, arkadaş evlerinde yapılan alemlerden, her zaman temiz giyinmek ve tıraş olmak ve canlı ve neşeli görünmek gibi sahteliklerinden, bütün bu sahteliklere düşmesine sebep olan kadınlardan, yani bütün kadınlardan, karısından, bu evden ve yapmış olduğu her şeyden nefret etti. Sonunda ayrılmaya razı oldu, yorulmuştu. Kendine acıdı, kendini hor gördü. Alaycı, öfkeli tavırlarını bıraktı. Haksızlığa uğramış gururlu bir insanın hüviyetine büründü. Kendine inandı. Leyla Hanım yavaş bir sesle, "Yarın sabah eşyamı toplarım," dedi. Nikahta taşıdığı siyah yılan derisi çantasının içinde 170 lirası vardı. Evinde kalabileceği bir arkadaşı yoktu. Bu şehirde bir akrabası yoktu. Satabileceği kıymetli bir mücevheri yoktu. Hangi işte çalışabileceğini bilmiyordu, diplomalarının bile nerede olduğunu hatırlamıyordu. Durum Fransız romanlarındakine hiç benzemiyordu. Bir an için hiçbir şey yapamayacağını, hiçbir yere hareket edemeyeceğini hissetti. Hazırlıklı değildi, hiçbir yere gidemezdi. Yatak odasına bile gidemezdi. Artık kocasıyla yatamazdı. Büyük koltuğunda öylece kalabilirdi ancak. Ne kadar? Ebediyen. Yeni bir kahramandı. Yeni bir romanın yeni bir kahramanı. Bütün gücünün kocasına karşı direnirken kullandığı bütün gücünün eridiğini hissetti. Kendine acıyacak hali de kalmamıştı. Yarın hemen gidiyorum dedi son bir çabayla. Süleyman Turgut Bey gururlu tavrını bırakmamıştı. Elinin tersiyle karısının son sözlerini geriye itti. Sen hiçbir şey yapamazsın dedi. Kapıya döndü. Bavulunu toplayacak olan biri varsa o da benim dedi başını dikleştirerek. Otel odalarının değişmez misafiri benim. Leyla Hanım kocasını şaşkın ve bitkin gözlerle seyretti. Şalına biraz daha sarındı. Saat 12:20 geçiyordu. Süleyman Turgut Bey taşıyabileceği büyüklükteki bir bavula elbiselerinin, gömleklerinin, çamaşırlarının bir kısmını yerleştirdi. Birkaç parça gerekli eşya daha aldı. Kalan eşyalarını, kitaplarını hiçbir zaman almadı. Bir daha eve hiç dönmedi. İki ayakkabısını da bir gazete kağıdına sararak iple bağladı. Eve, odalara son defa bakmayı da akıl etmedi ya da düşünmedi. Anahtarlarını yatak odasındaki komodinin üstüne bıraktı ve karısıyla kızının ürkek bakışlarını aldırmadan çıktı gitti. Anne kız pencereye koştular ve Süleyman Bey'in sokağın köşesinden kayboluşunu seyrettiler. Süleyman Turgut Bey köşeyi dönerken onları şöyle bir görür gibi oldu. Gururundan başını çevirmedi. Aşağılık bir sahne sayılmaz diye düşündü. Aşağılık bir sahne sayılmaz. Süleyman Turgut Bey ilk defa o gece sokağın köşesini dönerken 51 yaşında ilk defa romanların Berlin'de okuduğu karanlık havalı Alman romanlarının şimdi hatırlayamadığı bulanık kahramanlarının bir gerçekliği olduğunu, insanın da bazen karısının anlatılması güç bir ifadeyle açılmış gözlerine bakarken kendini bir roman kahramanı sayabileceğini hissetti. Önüne çıkan ilk otele girdi ve sabaha kadar yatağında sigara içti, düşündü. Ayrılmaları çabuk ve kolay oldu. Süleyman Turgut Bey evi karısına bıraktı ve kızının tahsil masraflarını üzerine aldı. Bir süre otellerde, sonra pansiyonlarda yaşadı. Üstüne başına dikkat etmez oldu. Sevgi bazı pazar günleri babasıyla buluştuğu zaman onun kirli belli olmasın diye koyu renk kareli gömlekler giydiğini, elbiselerinin daima ütüsüz olduğunu, hep 3 günlük sakalla dolaştığını üzülerek gördü. Ayrıldıktan sonra 1 yıl geçmeden Süleyman Turgut Bey 60 yaşından fazla gösteriyordu. Çok içkiden gözlerinin altında kırışık torbalar olmuştu. Kadınlarla buluşmuyordu artık Süleyman Bey, arkadaşlarına uğramıyordu. İlk günlerde babasının da cezalandırıldığını, hiçbir suçun cezasız kalmayacağını düşünen Sevgi bile ona acımaya başlamıştı. Bir komşu kızına verdiği İngilizce dersten kazandığı parayla babasına bir gömlek ve papyon kravat aldı. Buluştukları pazar günü utanarak uzattı. Babasının pansiyon odasında oturuyordu. İhtiyar itiraz etmedi. Gözlerini yere dikti ve evden ayrıldığı ilk gece duyduğu hislerle yırtık muşambaya bakmaya başladı. Roman kahramanı Süleyman Turgut dedi kendi kendine. Bu işte geç kaldın, çok geç kaldın. Biraz sonra söz arasında ne romanlar okuyorsun diye sordu Sevgi'ye. Pek okumuyordu Sevgi. Edebiyat dersinde okunması gereken romanlar vardı o kadar. Onlar da İngilizce dedi Süleyman Bey yavaşça.